Efendim hayırlı akşamlar. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Aralık 2018 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Fatma Hale Sami İmzalı, Maddeden Manaya Geçmek başlıklı yazıyı sunacağız. Dünyayı sadece maddi bir alem olarak algılamak bizi hakikatten uzak tutar. Dünya içinde mana ve maneviyatı da barındıran büyük bir alemdir. Zahir olan bu dünya yaratılışça mükemmel bir düzen içinde işler ve insanı hayrete düşüren pek çok harikuladelik barındırır. Ancak insanın dünyaya nasıl baktığı ve bakınca neler gördüğü mühimdir. Ayet-i Kerime'de şöyle buyurulmaktadır. Yedi gök, yer ve bunlarda ne varsa hepsi onu tesbih eder. Onu hamde tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Yalnız siz onların tesbih edişlerini anlayamazsınız. Şüphe yok ki o halimdir ve çokça affedicidir. Bu ayette zikrolunduğu üzere gördüğümüz bu alemdeki bütün varlıklar Allah'ı hamde tesbih ediyorlarsa, bu onların maneviyata ve Allah'a bakan yönleri olduğunu gösterir. Kainattaki bütün varlıklar lisan-ı halleriyle ''Ben sadece görünüşten ibaret değilim, ben Rabbin mana aleminin nüvelerini taşıyorum.'' demektedir. Dünyaya bu cihetten bakarsak yedi kat sema ve içindekiler, yeryüzü ve içindekiler bir an zikirden ayrı durmayan, zikri daim halleriyle insanı sarhoş eden bir cümbüş ortaya çıkarmaktadırlar. O zaman dünya denen, kişiyi Allah'tan uzaklaştıran bizatihi bu yerler ve gökler, ağaçlar ve taşlar olmasa gerek. Bu manevi cümbüşün var olduğunu ilmen bilmekle birlikte, manen fark edebilmek ve bu manada yükselişte Allah'a vasıl olmak bizim en büyük vazifemizken, bugünün insanının en büyük çıkması manaya ermeyip sadece maddede kalarak Rahman'a ulaşamamaktır. Nefsindeki bu kısır döngünün içinde ne kendisine ne de etrafındaki hiçbir şeye huzur vermediği için gerçek manada mutluluğu yakalayamamaktadır insanoğlu. Bunun sebebi de manayı görmekten uzak, sadece kendisini düşünen, egosunu ilah edinen, şaşı bakışlı, belki de kör olan nefsini yüceltmesi, buna mukabil hayatının merkezi olan kalbini ıssız bırakıp ruhunu cılızlaştırmasıdır. Her şey bizim içimizde. Alemleri aşıp Sidretül Münteha'nın ötelerine gidebilecek bir ruhta Rabbini bile isteye tanımayıp kendisini ilah edinen nefiste. O halde dünya bizi Allah'a yaklaştırmayan her şey. Üçler mezarlığında ruhumun kabir ehlinin ruhlarıyla sohbet ettiğini bildiğim halde ne konuştuklarını bilememem, bu bilginin tecrübeye dönüşmemesi, ruhumla anlayışım arasındaki dünya seven nefsim. Bu ne büyük ızdırap, neyi çok sevdiğimle, neyi çok yücelttiğimle ilgili bir durum bu. Mana aleminin sırlarına erebilmek, içimizdeki dünyayı yok edip de vuslata erebilmek için her türlü destek ekibine de sahibiz. Yapılması gerekli tek şey var, güçlü bir iradeyle Allah'a vuslata niyet edip o niyet üzere gaflete düşmeden çalışmak, zikretmek, fikretmek, şükretmek, kulluk etmek, hizmet etmek, yaratılan her şeyi Allah için sevmek ve onlara hizmet etmek. Rehberimiz Peygamber Efendimiz ve Kur'an-ı Kerim'ken bizim dünyamız içimizdeki nefsimiz ve affedilemeyecek olan gafletimiz. Nefis terbiye olur, kalp tasfiye olur da ruh güçlenirse insanoğlundan daha mutlu varlık mı olur? İbrahim Beşar anlatıyor. İbrahim bin Ethem gibi dünyadan uzak duran, onun kadar zahitçe yaşayan başka bir alim ve mutasavvıf görmedim. Bir yıkılmış evin ya da duvarın yanından geçtiğimizde gözleri yaşarır ve bana şöyle derdi. Ey İbni Beşar! Allah'ın ne buyurduğuna bak. O hanginizin daha güzel amel edeceğini denemek için yaratandır ölümü ve hayatı. Bak Allah Teala hanginiz dünyayı daha güzel imar edecek diye buyurmuyor. Bu sözlerden sonra ağladı ve şöyle dedi: Allah Teala ne buyuruyor dinle. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Ben cinleri ve insanları dünyayı imar etsinler, mal ve para toplasınlar, kat kat bina diksinler, saraylara girip bin bir lezzeti tatsınlar diye yarattım demiyor. O Allah şöyle buyuruyor: Onlar dini Allah'a has kılarak sadece ona ibadet etmek, namaz kılmak ve zekat vermekten başka şeylerle emir olunmadılar. Dost doğru olan din de budur. Oysa biz, amel yerine lafı, tevbe yerine kuruntuyu, kalıcı bir hayat yerine geçici bir hayatı tercih ettik. Hikaye edilir ki, sultanlardan biri, vezirlerden birini diğerlerinden daha fazla severdi. Vezirler ona haset eder, fırsat buldukça tenkit ederlerdi. Sultan, o vezirinin kendisine olan sevgi ve sadakatini göstermek için süslerle bezenmiş bir evde vezirlerine bir ziyafet verdi. Sonra vezirlerine, ''Her biriniz evde bulunanlardan en çok hoşuna giden şeyi alsın.'' diye emretti. Vezirlerden her biri hoşlarına giden ne varsa mücevher ve eşyalardan dilediklerini aldılar. Kıskanılan vezirse sultana sarıldı. ''Efendim, sizin dışınızda hiçbir şey benim hoşuma gitmedi.'' dedi. Epiktetos'un güzel bir sözü vardır. Hepimiz bir süreliğine sahile yanaşan bir gemiden bir kova su doldurmak üzere inen kişileriz. Ve bizlere gemi düdüğü çalar çalmaz gemiye koşmamız tembih edildi. Ve denildi ki gemiye sadece bir kova su kabul edilecek, başka hiçbir şey alınmayacak. Gemiden ellerimizde kovalarla indik. Çoğumuz sahildeki taşları beğenip, onlarla meşgul olup sevdiklerimizi eteklerimize doldurmakla uğraşırken dönün borusu çaldı. O çok sevdiğimiz eteklerimizdeki taşları fırlatıp boş kovalarla gemiye döndük. Seyredip geçemedik, sahip olmaya kalktık. Bir kova su hariç hiçbirinin sahibi biz olmadığımız için eli boş, hüsran içinde geri döndük. Gemide ihtiyacımız olan suysa artık yanımızda değildi. Hepimiz bu dünyaya hayati önemi olan bir kova su misali Cenab-ı Hakk'ı tanıyıp, onu sevip, ona kul olmak vazifesiyle geldiğimiz halde, ondan başka her şeyin kulu kölesi olduk da Allah'ın kulu olmak zorumuza gitti. Gerçek sahibi biz olmadığımız, bırakıp gideceğimiz şeylerin derdine düştük. Bizim olmayan şeyler elimizden alınınca da bunu bana nasıl yaparsın diye feryat ettik. Hepimizde akıl var, gerçekler de ortadayken nasıl oldu da bu hallere düştük? Aklımızı devreden çıkaran, bizi maymuna çeviren kimdi? Bize bu kötülüğü kim yaptı? Taşlar efendim, bütün suçlu sahildeki taşlar, onlar bizi ayarttı da böyle mahvolduk. Havalardan efendim, o kadar güzeldi ki kovayı doldurmayı unuttuk, kelebeklerin peşine düştük. Peki o güzelim taşları gördüğümüz zaman kısa bir süreliğine sahilde durduğumuzu, kovayı suyla doldurup hemen dönmemiz gerektiğini bilmiyor muyduk? Biliyorduk. O zaman o cilveli taşlara, pek güzelsin de açanım, benim işim seninle oyalanmak değil, bir kova su alıp gideceğiz deyiverseydik diyemedik. Çünkü taşları çok beğendik. O zaman suçlu taşlar değil, vazifesini unutup taşları beğenen arzularımız, hevesimiz, nefsimiz. Gerçek dünya baki olanı bırakıp da fanilere gönlünü bağlayan hevamız, arzularımız. İskender seferlerinden birinde hikmet ehli kimselerin bulunduğu bir adaya uğradı. Elbiseleri ağaç yaprakları, evleri kayalardan oyulmuş mağaralar olan bu insanlar pek huysal, hikmetli konuşan kişilerdi. Onların bu hallerini görüp garibanlıklarına üzülen İskender, ''İhtiyaçlarınızı söyleyin, derhal karşılansın.'' dedi. Onlar, ''O zaman bizi dünyada ebedi kıl.'' dediler. Ben ebedi değilim ki sizi nasıl ebedi kılayım, buna gücüm yetmez ki dedi. O zaman hayatta kaldığımız sürece bedenimize sıhhat ver dediler. İskender yine şaşırdı. Buna da güç yetiremem dedi. Bari ne kadar ömrümüz kaldı onu söyle dediler. İskender hayretler içinde, bilsem önce kendiminkini bilirdim. Sizinkini nasıl bileyim der demez, hikmet ehli yiğitler İskender'e, o zaman bizi bırak da biz bunları bunlara ve bunlardan daha büyüklerine güç yetirebilen birinden isteyelim. Bu arada İskender'in ordusunun çokluğu ve alayının büyüklüğü pek dikkat çekiciydi. İnsanlar onları seyrediyorlardı. Aralarında Şeyh Saluk isminde biri vardı ve o başını kaldırıp bir kere bile bakmamıştı bu ihtişama. Bu İskender'in dikkatinden kaçmadı ve yaklaşarak ihtiyara sebebini sordu. Şeyh cevap verdi. Senden önce gördüğüm hiçbir mülk ve saltanat beni hayrete düşürmedi ki senin saltanatına bakayım. Buralarda senin gibi her şeyi olan birisiyle hiçbir şeyi olmayan bir başkası aynı gün öldüler. Birkaç yıl sonra kabirlerine baktım da zengin olanla fakir olanı birbirinden ayıramadım. Şeyh Attar der ki, bu nasıl hükümdarlık, nasıl padişahlık, ecel aslanıyla baş edemiyorsun. Bu dünya mülkü gelip geçicidir, diri olan o cihanın hükümdarı olur. Eğer o mülkü, ahiret hükümdarlığını istersen, İbrahim Ethem'e uyarak bu dünya sultanlığını feda et. Her ne kadar dünyaya sahip olmak padişahlık gibi görünse de, iyice baktığında aslının dilencilik olduğunu anlarsın. Cenab-ı Hak buyuruyor, öylesi de vardır ki, Rabbimiz bize dünyada da iyilik ve güzellik ver, ahirette de iyilik ve güzellik ver, bizi cehennem azabından koru derler. Dünya ve ahiret dengesi çok mühim. Efendimizin en çok ettiği duası bu ayeti kerimeymiş. Ebul Kasım el-Hakim der ki, dünyanın hasenesi mutlu bir hayat ve kelime-i şehadetle ölümdür. Ahiretin hasenesi ise kabirden müjdeyle kalkmak, sırat köprüsünü selametle geçmektir. Tevilatün Necmiye'de bu dua şu şekilde ifade edilmiştir. Ey Rabbimiz! Bize zahiri nimetler türünden afiyet, sıhhat, genişlik, feragat, taat, hakka yöneliş, irşat, ahlak gibi güzel nimetler ver. Ahirette de batıni nimetler türünden keşf, müşahede, kurb ve vuslat ver. Bizi cehennem azabından, haktan mahrumiyet ateşi ve ayrılık yangınından koru. Vuslat ermiş bu kullar için makam, keramet, hasenat türünden istedikleri nasipleri vardır. Kul, niyeti ölçüsünde nasibine kavuşur. Rabbimiz, bizi kendisinden uzaklaştıran dünyayı bizden uzak etsin. Bizi kendisine yaklaşma nimetine nail eylesin. Amin. Fatma Hale Sağım'ın kaleme aldığı Maddeden Manaya Geçmek başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak değerli dinleyenlerimiz. Ve şimdi de Şefik Amberiç imzalı Senin, Benim ve Onun Yeri başlıklı yazıyı sunacağız. İslam, fıtratı koruma dinidir. Fıtratsa Allah'a en yakın olma halidir. İnsanın dünyaya geldiği ilk hali günahsız, temiz ve saftır. Dolayısıyla sonradan öğrenilen ve davranış kalıbına dökülen her şey, insanın bu temiz fıtratına uygunluğu nispetinde insanı Allah'a yaklaştırır. Bu sebeple İslam'ın prensipleri aynı zamanda fıtratı korumaya yöneliktir. Fıtrat, yani doğuştan kazanılan temel haklar kişiye mahsustur, devredilemez ve dokunulmazlığa sahiptir. İslam bu temel hakları can, mal, akıl, din ve nesil olarak sıralamış ve bütün prensiplerini bu beş temel esası korumaya matuf kılmıştır. Yaratılış ve insan fıtratının aksine yapılan her fiil İslam süzgecinden geçirilmelidir. Zira yaratılışına ve dolayısıyla İslam'a aykırı bütün davranış modelleri aynı zamanda bizatihi insanın kendi yok oluşudur. İslam doğup geliştiği bölgelerin dışında yayılmaya başladığında, mesela Hindistan, Bizans, İran gibi yeni fethedilen topraklarda çok köklü ve eski medeniyetlerle karşılaştı. Bunları ne olduğu gibi kabul etti ne de tamamıyla reddetti. Orta bir yol tuttu. İslam'a ve insan tabiatına aykırı unsurları ayıklayarak fıtrata ve kendi temel değerlerine uygun olan bilgi, örf ve adetlere müsamaha ile yaklaştı. Böylece farklı ırktan, farklı renk ve kültürdeki pek çok insan kendi toplum ve değerleriyle İslam'ı telif etme imkanı buldu. Bu da İslam açısından büyük bir zenginlik ve farklı bir mozaik oluşmasına zemin hazırladı. İslam içinde doğup yeşerdiği Arap toplumunda da aynı şekilde var oldu. Arapların putperestlik ve kız çocuğunu gömmeye varan bakış açılarına karşı tavizsiz bir mücadele başlattı. Ama onların örfünde olan pek çok unsura da temel değerlerine zarar vermediği müddetçe hoşgörüyle yaklaştı. İslam'ın dünya çapında pek çok toplum tarafından sevilmesi, beğenilmesi ve sahiplenilmesinin altında bu bakış açısı ve esneklik yatmaktadır. Bugün de durum çok farklı değildir. Batı toplumlarında doğup gelişen çeşitli felsefi akımlar, bilim ve teknolojik gelişmeler bütün dünyayı şekillendirdiği gibi İslam toplumlarına da az çok tesirde bulunmuştur, bulunmaktadır. Müslümanların bu farklı kültür ve medeniyet anlayışına karşı tavrı ne olmalıdır? Her şeyi olduğu gibi kabul mü etmeli yoksa topyekün karşı mücadeleye mi geçmelidir? Aslında iki durumda hayatın gerçeklerine uymadığı gibi sürdürülebilir değildir. Gözümüzü olup bitenlere kapatmak onu yok kılmaz. Biz kendimizi bir şekilde korusak da etrafımızı ilelebet böyle korumak mümkün değildir. Öyleyse metodumuz ne olmalıdır? Tıpkı İslam'ın daha önce asırlar boyu tatbik ettiği ve insan fıtratına uygun olan metodu bugün de kullanmak suretiyle. Biraz önce saydığımız İslam'ın korumayı en temel gaye olarak belirlediği unsurları başa alır ve insanın fıtratına uygun olanları kabul eder, ona zarar verecekleri ise tavizsiz reddederiz. İçinde zararlı unsurlar bulunan karışık malzemeyi ise ıslah edip alternatifini oluşturarak bünyemize dahil ederiz. Böylece en az zararla en yüksek fayda temin edilmiş, zamanın ihtiyaçları karşılanırken kendi özümüzü de kaybetmemiş oluruz. Kimi zaman popüler kültür, kimi zaman kapitalizmin insanları sürüklediği bir takım yetersizlik duyguları ya da kişinin içinde bulunduğu sosyal çevre insanın dini hayatını ve yaşayışını tesir altına almaktadır. İnsan bazen tek başına kaldığı zaman bir irade zafiyeti göstererek tesir altında kalır. Bazen de tek başına olduğu zaman toplumun genelinden daha büyük bir irade ve kararlılık gösterebilir. Toplumu oluşturan halkalar tek başına bir insandan ibarettir. O insan ne kadar bilgili, şuurlu ve uyanıksa toplumda o kadar zinde ve güçlü olur. Bu diriliği gönüldeki halk içinde hakla beraber olma esası temin eder. Şuurlu insanların da birbirlerinden güç alması, görüş ve faaliyetlerini birleştirmesi gerekir ki buna salih ve sadık insanlarla birlikte olma esası diyebiliriz. Böylece fert cemiyeti, cemiyet ferdi karşılıklı dokur. Günümüzde ferdiyetçilik özendirilmiş, insanın kendi ihtiyaç ve menfaatleri her şeyin üstünde ve ötesinde tutulmuştur. Bu erkekler için böyle olduğu gibi kadınlarda da aynı tesiri göstermiş. Kadınlar kendi işini kendi görmeye, kendi ayakları üstünde durmaya zorlanmıştır. Mahremiyet ve aile içi dengeler icabı uzun bir zamandır geri planda kalan kadın bugün ısrarla sokağa, hayatın odağına çekilmeye çalışılmaktadır. Bunun için sık sık kadın erkek eşitliği, ilerlemenin bütün cinslerin birlikte gayret göstermesiyle olacağı şeklinde sloganlar tekrar edilip durmaktadır. Kadınlar fıtratlarına aykırı olsa da pek çok iş kolunda erkeklerle aynı şartlar altında çalışmaya zorlanmakta, bu hoyrat ve maddeci bakış açısından nazenin yapısıyla birlikte çocuk ve aile de nasibini almaktadır. Çok yakın bir zamana, bundan 20-25 yıl öncesine baktığımızda özellikle hanımların toplumdaki konumu daha insani, daha İslami ve daha fıtrata uygundu. Erkeklerin hakim olduğu bir toplumda farklı komplekslere girerek kendini ispat etme kaygısı taşıyan ve taşıttırılan kadın, kendine has karakteri, fıtri farklılıkları hesaba katılmadan ve hatta onun asli özellikleri unutularak yeni bir rol içine itilmiş oldu. Adeta bu konuda suni ihtiyaçlar icat edildi ve bu ihtiyaçlar konusunda da kadın ve toplum bir tür ikna odasına sokuldu. Arkasından da aslında olmayan bu ihtiyaçların giderilmesi için kadının toplumsal rolüyle oynandı. Oysa hiçbir zaman kadın erkek mevzularını bir eşitlik ve karşıtlık bağlamında ele almamak gerekir. Çünkü her iki taraf yaratılış itibarıyla birbirinin rakibi değil, bir bütünün ayrı parçaları ve birbirinin tamamlayıcı unsurlarıdır. Ne zaman kadın ve erkeği sadece kendi içinde ve birbirinden ayrı düşünmeye başlarsak problemler büyür ve içinden çıkılmaz bir hal alır. Bugün kapitalizmin daha çok kazanmak ve daha çok tüketmek anlayışı üzerine kurulu tüketim mantığının acımasız dişleri arasında kadın, ezilen ve sömürülen bir varlık haline geldi. Anne babaların, evladım kendi ayakları üzerine dursun, kocasına bile muhtaç olmasın düşüncesiyle sabahın karanlığında evden uğurladıkları genç kızlar, akşama kadar insafsız bir sistemin kurbanı olmakta, akşam da tükenmiş bir şekilde eve dönmektedirler. Böyle bir nesilden nasıl fedakar bir annelik ve nasıl sağlıklı bir aile yuvası beklenebilir? Bırakalım biraz eşler birbirine muhtaç olsun. Bırakalım kızlarımız, oğullarımız anne ve babalarına ihtiyaç duysun. Bu denli hürriyet düşkünü olmak, birbirimize saygımızı, fedakarlığımızı, canımızdan öte varlıklarımızı düşünmemizi engelledi maalesef. Bir market kasasında, bir mağaza tezgahında veya hanımlar için ağır sayılabilecek diğer işlerde uzun saatler boyunca çalışmak zorunda kalan gencecik kızlarımız neden kendi başlarına bırakıldılar? Onların babaları, abileri, kardeşleri, kocaları nerede? Bu evlatlarımız belki hallerinden memnun gibi görünseler de böyle bir hayat akışına normal bir insanın dayanması ve bu hayatı bir ömür boyu sürdürebilmesi mümkün mü? Diyelim ki emekli olana kadar böyle yaşadı. Acaba ne kadar mutlu bir insan, ne kadar mutlu bir kadın, daha da önemlisi ne kadar mutlu bir anne veya eş oldu bu hayat tarzında? Biz bu noktaya nasıl savrulduk? Bu yolun batıdaki yolcularının nasıl bir enkaza dönüştüğünü, aile ve toplumun ne halde olduğunu görmemize rağmen nasıl oluyor da gözleri kapalı ve dolu dizgin bir feci akıbete sürüklenmeye devam ediyoruz? Yavrularımız bizim göz bebeklerimizdir. Onların her türlü derdi bizim derdimiz, sevinçleri ise bizim hayatımıza değer katan en tatlı anlarımızdır. Onların dünyalık ihtiyaçlarına gereğinden fazla odaklanarak gerçek hayat olan ahireti unutuyorsak, bu nasıl bir evlat sevgisi ve nasıl bir anne babalıktır? Kadın hiç mi çalışmasın, hep başkalarının eline mi baksın? Elbette kadın da çalışacak ama fıtratına uygun işlerde ve gücü nispetinde. Birilerinin oyuncağı olmadan ve sömürü vasıtasına dönüşmeden, kadınlığını ve anneliğini zedelemeden. Şefika Meriç imzalı Senin, Benim ve Onun Yeri başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de son olarak değerli dinleyenler. Bu akşam Şemnem Dergisi'nin Aralık 2018 sayısından aktarmış olduk yazılarımızı yarın bir başka programda bir başka yazıyla, yazılarla tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.